Doğurganlık çağında olan her kadının otizmli bir bireyin annesi olma ihtimali vardır. Ama bu gölge bir yanımız, üzerine fazla konuşmayı tercih etmediğimiz bir yanımız maalesef. Bu bölümde fenerimi tam olarak o gölge yanımızın üzerine tutuyorum. Oraya ışık tutmaya siz de hazırsanız bölüm başlıyor. Hani bir cümle var ya, otizm farkındalıktır diye. Bunu televizyonlarda, sosyal medyada falan böyle 2 Nisan otizmler gününde genellikle görürüz, böyle bir otizm farkındalıktır. Ne demek? Bu hiç üstüne düşündük mü acaba? Etrafımızda bir yakınımız eğer otizmli değilse konuya bayağı bir Fransızız. Ama otizm gerçekten bir farkındalık. Özellikle çocuğunuz 0-3 yaş arasıysa burayı biraz kulak kabartarak dinlemenizi istiyorum. Çünkü otizm sadece farkındalıkla teşhis edilebilen bir hastalık. Yani sizin çocuğunuzu ne kadar iyi gözlemlediğiniz çok önemli. Çünkü otizmde erken teşhis inanılmaz fayda sağlıyor. Çünkü otizmin aslında bir tedavisi yok. Fakat verilen eğitim desteğiyle onun yaşam kalitesi arttırılabiliyor. Sosyalleşmesine katkıda bulunabiliyor. Ne kadar erken fark ettiniz o kadar iyi. Hatta otizmi yenen ailelerin hikayeleri de var. Biraz ondan da bahsedeceğim. Bu otizm farkındalık kısmına gelirsek, çocuğunuzu bir gözlemlediğiniz zaman gelişiminde bir sıkıntı fark ediyorsanız hemen zaten bir araştırmaya başlıyorsunuzdur. Şöyle temel belirtilerinden bahsedeceğim. Otizmli çocuklarda 0-3 yaşta gözlemleyebileceğiniz belirtiler. Göz teması çok az oluyor veya hiç olmuyor. Adına tepki vermiyor ya da çok gecikiyor tepki vermekte. Genellikle konuşma gecikmesi yaşıyor ve aileler zaten burada fark etmeye başlıyor. Ama bunu anlayana kadar işten geçmiş de olabiliyor yani. Konuşma gecikmesini fark etmeleri 2-2,5 yaşını bulduğu için aslında belki 1 yaşında fark edebilecekleri şeyi fark etmiyorlar. Aşırı hareketlilik veya aşırı hareketsizlik olabiliyor otizmli çocuklarda. Temas sevmiyorlar, sarılmayı, öpmeyi çok fazla sevmiyorlar. Bir de stereotip denilen hareketleri yapıyorlar. Yani mesela sürekli el çırpma, sürekli dönmek, böyle kanat çırpar gibi hareketler yapma gibi durumları olabiliyor. Ya da böyle oyuncaklarla amacına uygun oynamıyorlar. Atıyorum bir arabayı, işte böyle arabayı sürmüyorlar da onu sadece tekerleğiyle oynuyorlar, bir parçasıyla oynuyorlar gibi. Bunlar tabii çok genel belirtiler. Daha farklı belirtiler de var ama bunlar çok genel. Bunlardan böyle birkaçını tespit ediyorsanız, gözlemliyorsanız ya da gelişiminde böyle ufak bir sıkıntı görüyorsanız hemen konunun uzmanına danışmanızı tavsiye ediyorum. Etrafa fazla kulak kabartmamak lazım. Çünkü genellikle ben şunu görüyorum. Ben bir sıkıntı gördüğümde çocuğumda, bu zihinsel gelişimiyle ilgili olabilir, fiziksel gelişimiyle de, ben ateşi bile çıksa götürüyorum yani doktora. Ya geçer, çok evhamlısın. Ya evhamlı olalım ya. Bir zarar geleceğini düşünmüyorum evhamlı olmaktan. Tedbiri elden bırakmamak lazım. Çünkü o çocuk bizim sorumluluğumuzda ve onu sürekli olarak gözlemleyen, 7/24 gözlemleyebilen sadece anne ve babası. Hatta bu arada araştırmalara göre özel çocukların ailelerinde de olayı daha çok yüklenen anne olduğu bilimsel araştırmalarla destekleniyor. Yani bunu kendine daha çok dert edinen, bu çocuğun geleceğini daha çok dert eden, bunun eğitim hayatını daha çok kaygılanan genellikle anne. Yani babalar da tabii ki işin içinde ama kaygı seviyesine baktığınız zaman anneler babaların 3-4 katı daha fazla derecede kaygılanıyor. O yüzden iş burada aslında biraz annelere düşüyor. Bu farkındalık kısmında çocuğu çok iyi gözlemlemek lazım. Biraz da istatistik konuşalım. Şu an ülkemizde toplam otizmli sayısı 1.387.000 son verilere göre. Bundan etkilenen aile fertlerini falan da işin içine katarsanız otizmden etkilenen birey sayısı 5.550.000. Bu bireylerin eğitime ulaşma oranına da bakarsak şu an 0-19 yaş aralığında 430 bin otizmli birey var ve bunların sadece 30 bin eğitim alabiliyor. 430 binden sadece 30 bini. Bu eğitime ulaşamama durumu da otizmli çocukların hayattan giderek daha fazla kopmasına sebep oluyor. Bu zaten otizm bir spektrum bozukluğu. Spektrum bir aralık demek. Yani birden 10'a kadar bir ölçek düşünelim. 1 de olabilir çocuğunuzun otizm spektrumunda aldığı puan. 10 da olabilir. Şu an ben tabii çok farazi konuşuyorum anlaşılabilmek adına. Bunu çocuk psikiyatrları, ergen psikiyatrları daha açıklayıcı açıklamalar var. Yani internete bakabilirsiniz. Alıp çocuğunuzda bir şüphe görüyorsanız götürebilirsiniz. Ben sadece böyle anlaşılsın diye bu spektrumu bir anlatmak istiyorum. Bu spektrumun alt kısmında olan çocukların otizm teşhisinin kaldırılabilmesi mümkün. Bu da erken teşhisle ve bolca eğitimle oluyor. Bir de şimdi günümüzde yalancı otizm denilen, aslında hepsi otizm kelimesi altında birleşti ama hala kullanılıyor, yalancı otizm, atipik otizm diye. Yani böyle kenarından, köşesinden spektruma giriyor çocuk. Bütün belirtileri göstermiyor ama tamamen de otistik değil de diyemediğiniz çocuklar var. Bunların belirli çalışmalarla spektrum dışına çıkması ve otizm teşhisinin kaldırılabilmesi mümkün. Burada da hep dediğim gibi erken teşhis çok önemli. Ülkelere baktığımızda da bu arada en çok Katar'da otizmli birey olduğu, dünyada en az da Fransa'da olduğu söyleniyor. Yani Avrupa'da genel olarak oranlar düşük. Bu arada Avrupa'da otizmli birey sayısının az olması ile ilgili şöyle de bir şey okudum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Avrupa tanı koymuyor arkadaşlar. Bir Türk anne var, Fransa'da yaşayan, iki tane otistik çocuğu var. Bir kere randevu almak için 6 ay beklediğini söylüyor. İşte MR çektiremediğini söylüyor. Çocukları alıp Türkiye'ye geldiğinde hemen bir hafta içinde tanı aldığını, burada çektirdiği MR'ın sonuçlarını Fransa'ya götürdüğünde orada tekrar tanı almaya çalıştığını ve neredeyse ancak 27 aylıkken tanı koydurabildiğini söylüyor. Özel eğitimde mesela Avrupa'da çok iyi, çok kaliteli, çok kolay diye gösteriliyor diyor ama yaşadığı zorlukları anlatmış. Ya görünen biraz öyle değil. Avrupa'da belki istatistiksel olarak otizmli sayısı azdır ama dediğim gibi orada tanı koymakla ilgili de bir problem olduğu söyleniyor. Otizm neden oluyor diye birazcık konuşalım. Bilinen bir tane sebebi yok. Şundan dolayı çocuğun otistik olmuştur diyebilecek herhangi bir doktor yok ama doğum öncesinde, hamilelik sırasında veya doğum sonrasında, yani o dönem içinde gelişen çevresel, fiziksel faktörlerin bu konusunda etkisi olduğu düşünülüyor. Genetik de olabileceği söyleniyor ama işte anneden mi geçer, babadan mı geçer kısmında da henüz bir netlik yok. Hamilelikte toksik maddeye maruz kalma gibi bir durumda yaşandıysa otizme bu da davetiye çıkarabiliyor. Genellikle teşhis alan ailelerde bir kendini suçlama olayı oluyormuş. Özellikle annelerde ya ben neyi yanlış yaptım gibi bir duygu durumunun içine giriyorlar. Bazen hiçbir yanlış yapmamış olabilirsiniz. Sizinle ilgili hiçbir şey olmayabilir ama çocuğunuz bu durumu yaşıyor olabilir. Burada çocukların eğitiminden bahsettiğim kadar ailelere verilmesi gereken sosyal destek de çok büyük bir önem taşıyor. Çünkü özel çocukların aileleri toplumdan ister istemez kendilerini soyutluyorlar. Zaten kötü bir olay da yaşanmıştı yakın bir zamanda. Aksaray'da böyle otizmli çocukların halk tarafından yuhalandığı maalesef. Yani böyle halkın bu çocukları bir ayrıştırma, bir dışlama durumu var. Halbuki sayı çok yüksek dediğim gibi. Ve bu nasıl bir kalpsizlik ben hala anlayabilmiş değilim. O çocuklar sevgiye en çok sevgi görmesi gereken, en çok sevgiye ihtiyaç duyan çocuklar olmasına karşılık toplumda böyle bir dışlama söz konusu. İnanın ben bunu ne aklımda ne kalbimde hiçbir şekilde anlayamadım. Aileler böyle olunca çocukları ve kendileri duygusal hasar almasınlar diye toplumla kaynaşmaktan biraz geri kalabiliyorlar. Kendi içlerinde ebeveyn grupları kurabiliyorlar ama orada da çok fazla kıyas oluyor. Dediğim gibi bu bir spektrum bozukluğu olduğu için bazı çocuklar ileri seviyede otizm belirtileri gösterirken bazıları atipik, daha hafif gösteriyor. Burada aileler de birbirini kötü etkileyebildiği için ebeveyn gruplarından da çıkabiliyor aileler. Böylelikle gitgide bir yalnızlığa gömülüyorlar. Etrafımızdaki bütün çocuklarla ilgili, bebeklerle ilgili her şey dediğim gibi olağan gelişen çocuklarla ilgili olduğu için bu aileler sanki yokmuş gibi, bir hayal etmiş gibi yaşamaya başlıyor bir noktadan sonra. Kimler hayal etmiş gibi yaşamıyor? Maddi durumu çok yerinde olanlar, çocuğunu mesela işte günde 4 saat, 5 saat özel eğitim aldırabilenler, çocuğunu her gün işte özel bakıcılarıyla havuza gönderebilenler, onun ne bileyim işte spora mı yeteneği var, müziğe mi yeteneği var, bunu keşfetmek için çeşit çeşit eğitim aldırabilen aileler, evet, hayalet gibi yaşamıyorlar. Ama toplumumuzda bu sayı kaçtır? Hani bir oran yapın kendi aklınızdan. Çok düşük yani. O yüzden eğitime ulaşamayan çocuklar ve bunların aileleri maalesef birazcık gölge hayatlar yaşamak zorunda kalıyor. Ben bu konuda açıkçası biraz öfkeliyim. Çünkü yakın çevremde bir arkadaşımın çocuğu otizmli ve ilk tanı aldıkları dönemde yaşadığı panik, çaresizlik, nereye gideceğini bilememe, sadece internet üzerinden bilgi, materyal araştırması yapması, özel eğitim ücretlerinin inanılmaz derecede pahalı olması, devletin haftada sadece 2 saat, maksimum 4 saatlik bir eğitimin, özel eğitimin parasını karşılıyor olması bu aileleri çok çaresiz bırakıyor. Eğer maddi durumun işte biraz daha orta seviyede ve biraz daha fazla sayıda eğitim aldırabilirim derseniz, özel eğitimciler birazcık yani bu iş biraz ticarete dönmüş, bu iş bir pazara dönmüş durumda. Çocuğun sağlıklı olanların hiç haberi olmadığı kocaman bir orada kara bir dünya var. Şöyle iyi kalpli özel eğitimcilerle bu işi fırsata çevirmiş özel eğitimcilerin büyük bir kavgası var o pazarda. Yani bu işi kalbiyle yapanları tenzih ederek konuşuyorum ama burada güzel ekmek var deyip çocukları özel eğitim çatısı altına alıp çocuğun spektrumdaki yerine bakmadan veya çocuğun konulmuş teşhisine bakmadan hepsine özürle engelli muamelesi yaparak onları protokolü onaylanmamış eğitimlerle maalesef bağırmalı çağırmalı bazı eğitimlerle yani özel eğitim adı altında odalara hapsedip eğitimler verdikleri de oluyor. O yüzden burada seçeceğiniz kurum, seçeceğiniz özel eğitimci çok önemli. Merdiven altı yerler olmaması çok önemli. Burada işte teşhis alan aileler bu denizin içerisinde doğru balığı tutmaya çalışıyorlar. Zaten çok hüzünlü bir dönem, zaten kaygılı bir dönem, zaten bir panik dönemi. Çünkü çocuğundan bir vazgeçiş, ya bu çocuğun bir geleceği yok gibi bir vazgeçiş yaşanıyor o süreçte ve o yüzden ailenin doğru yolu seçebilmesi çok zor, çok kafa karıştırıcı. Burada işte iş birazcık da devlet politikalarına düşüyor. Bu konudaki politikalar biraz yetersiz maalesef. Hepsi böyle sivil toplum örgütleri var, işte bu konuda federasyonlar var falan ama tabana inmiş bir otizm bilinci hala yok. Yani bir annenin çocuğunu o kadar bilinçli olması lazım ki bir yaşına kadar otizmli olup olmadığını fark edebilecek seviyede eğitimli olmamız gerekiyor aslında. Çünkü erken teşhis yani her zamanki gibi. Ama maalesef günümüzde kanseri konuştuğumuz kadar, viral enfeksiyonları konuştuğumuz, diyetleri konuştuğumuz kadar otizmi konuşmuyoruz. Yani konuştuğumuz zaman üzerimize bulaşacakmış gibi düşünüyoruz herhalde. Otizmi konuştuğumuzda yanlış anlaşılacağımızı düşünüyoruz herhalde. Ama bu bir gerçek yani, biz gözlerimizi kapatsak da orada milyonlar var. Bu arada böyle erken fark eden aileler için işte çocuk psikiyatrlarının kapısını çaldığında şöyle bir durum yaşandığını birebir duydum. Bazen spektrumda olup olmadığına karar verilemediğinde yalancı otizm, atipik otizm denilip gönderilebiliyor bu çocuk. Yani çünkü tam bir tanı konulamıyor, çok havada kalıyor. Bu durumda ADOS testi var. Aynen böyle yazılıyor. ADOS. ADOS testini her doktor yapmıyor ve her doktor size söylemiyor. Bunun Türkiye'de yapılan yani bu testi yapan sayılı doktor var. Ve bu test şöyle bir uygulamayla gerçekleşiyor. Doktor çocuğun ebeveynlerinden bir tanesiyle ve çocukla birlikte bir odaya giriyor ve 45 dakikalık bir uygulama yapılıyor. Orada bir puanlama sistemine göre ya sanırım oyun oynatıyor vesaire, o tarz bir şey. Bu testin sonucunda doktor bir değerlendirme yapıyor ve kamera kayıtlarıyla beraber bunu yurt dışına gönderiyor. Yurt dışından da bir skala aldıktan sonra bu puanlama netleşmiş oluyor ve çocuğunuzun spektrumda olup olmadığı puanlama neticesinde belli oluyor. Yani o yüzden yalancı, atipik otizm gibi havada kalmış, yani tamamen saf otistik diyemeyeceğiniz çocuklar için ADOS testinin yaptırılması çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü otizm tanısını bir kere aldıktan sonra çocuktan vazgeçen aileler çok fazla. Halbuki vazgeçmemek gerekiyor. Orada çok kritik bir eşik var. Yaşla beraber böyle tersine işleyen, yaş arttıkça alacağınız verimin düştüğü bir konu otizm. Bu test çok önemli, aklınızda olsun. Çevrenize bunu yayın. Yeni çocuğu olanları gözlemletin, gözlemleyin muhakkak. YouTube'da genellikle böyle otizm dediğinizde otistik çocukların annelerinin başarı hikayelerine ulaşabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Ama hepsi bu kadınların kendi yolunu çizmiş olan kadınlar. Ve o kadar güçlüler ki. Hani şok oluyorum gerçekten. Bu kadar engeli aşıp bu otistik çocuğun o içindeki cevheri keşfedip o üstündeki işte fazladan olan mermeri bir şekilde heykeltıraş gibi kırıp asıl içindeki o figürü ortaya çıkarabilen anneler var. Ben hayran kalıyorum. Biz bir çocuğa bakmakta bu kadar sıkıntı yaşarken onlar özel çocuklara bakıyorlar ve bir şekilde yollarını açıyorlar. İnanılmaz takdir ediyorum. Bu annelerin videolarını izleyebilirsiniz. Yaşadıkları şok, ilk kabullenme aşaması, arkasından gelen öfke, arkasından gelen hayattan kopma ama sonrasında bir savaşçıya dönüşme hikayelerini oradan bulabilirsiniz. Çok kişisel yolculuklar bunlar tabii ama hepsi bir ilham verebilir diye düşünüyorum. Ve yine YouTube'da veya işte internet üzerinden bulabilirsiniz. Otizmle ünlülere bakabilirsiniz ve şok olacağınız isimler var içinde. Otizmli olduğunu asla düşünmeyeceğimiz insanlar var. Hemen onlara geçiyorum. Az önce bahsettim ya, Aksaray'da bir okulda otizmli çocuklar yuhalandı diye. Onun arkasından Türkan dizisiyle tanıdığımız bir Pınar Öğün. Google'layıp bakabilirsiniz. Hepimiz yüzünü biliyoruz. Belki adını bilmiyorsunuzdur. O da otistik olduğunu açıkladı ve çocukların ailelerine destek çıktı. Otizmli çocukların uğradığı bu duruma kayıtsız kalamayarak sosyal medya hesabından bunu bütün ülkeyle paylaştı. Ve bu yapılan hareketi gerçekten çok sert bir dille eleştirdi. 36 yıldır otistik olarak yaşamaya çalışıyorum. Kolay değil. Hele bir de otizmli çocuk olmak hiç kolay değil. Sevgisizliğinizden ve duyarsızlığınızdan bıktım dedi. Ben mesela Türkan dizisini izlerken asla tahmin edemezdim onun otistik bir birey olduğunu. Bu paylaşımından dolayı da gerçekten minnettarım ona, gizlemediği ve paylaştığı için. Şimdi dünyaca ünlü diğer şeylere geçelim. Otizmli ünlülere geçelim. Birincisi, bu tahmin edebiliriz diye düşünüyorum, Albert Einstein. O dehanın arkasında bir otizmli birey olabileceğini az çok tahmin ediyorduk. Devam edeyim. Bill Gates, Microsoft'un kurucusu. Ondan sonra Mozart, zaten dünyaca ünlü bir besteci. Steve Jobs, Apple'ın eski CEO'su. Isaac Newton, ünlü matematikçi, fizikçi. Tesla, Nikola Tesla. Buna da şaşırmadım. Çünkü bu kadar zeki, üstün zekaya sahip olan birinin de otizmli olma ihtimalini her zaman düşünüyordum. Pokemon'un yaratıcısı. Satoshi Tajiri diye yazılıyor. Bilmiyorum doğru okuyabildim mi. Ondan sonra Hans Andersen, çocuk kitaplarının yazarı. Tim Burton yönetmen, Darwin doğa bilimci, biyolog. Sia, çok sevdiğim bir Avustralyalı müzisyen. Bayılıyorum Sia'ya. Yaptığı müziğe, yazdığı sözlere her zaman hayranım zaten. O da bir otizmli. Doktor Oytun Erbaş. Bunu ilginizi çektiyse konu, bölüm bittikten sonra lütfen girin Oytun Erbaş'ın TEDx konuşmasını izleyin. Otizmle bu kadar barışık olan, bunu bu kadar tiye alabilen ve bu kadar başarılı hem yazar hem doktor olan biri Oytun Erbaş. Hastalığıyla yaşadığı mücadeleyi anlatırken çok esprili bir dil kullanıyor. İşte her sene okulda okuma yazmayı öğrenirdim, yaz tatilinde unuturdum, her dönem tekrar okuma yazmayı öğrenirdim diye anlatıyor. Aşk duygusunun içinde olmamasına rağmen aşkla ilgili bir kitap yazmasından bahsediyor. Şimdi her bölümümde, yani çoğu bölümümde yaptığım gibi, ben böyle bazı tezler ve makaleler inceledim. Onlardan da derlediğim birkaç şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Pamukkale Üniversitesi'nden Seçil Topal'ın yaptığı bir inceleme. Özel gereksinimli çocuğa sahip annelerin etkilenmişlik düzeyinin, tükenmişlik, anksiyete ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi diye. Tabii ki çok uzun bir incelemeydi. Ben onun sonuç kısmını sizin için derledim. Şöyle diyor: özel gereksinimli çocuk annelerinin etkilenmişlik düzeyleri, tükenmişlikleri ve anksiyeteleri normal gelişim gösteren çocuk annelerine göre çok daha fazladır. Özel çocuk sahibi annelerin yaşam kaliteleri olumsuz şekilde etkilenmektedir ve bu çocukların bakımına genellikle anneler üstlendiği için de aileler maddi olarak daha fazla bir yük altına giriyor ve özel gereksinimli çocuk anneleri çocuğunun bakımıyla beraber yürütebileceği işlere sahip olmalı. Böyle istihdam alanları yaratılmalıdır. Annelerin psikolojik olarak desteklenmesi ve yaşam kalitelerini destekleyen toplumsal projelerin sayısının artması gerekiyor diye Seçil Topal incelemesini böyle bitirmiş. Şimdi hani dedik ya az önce, özel bir istihdam alanları oluşturulması. Yani bu çocuğun bakımı annede. Anne bu çocuğa bakmak için daha fazla maddi güce sahip ama çocuğuna bakabilmek için çoğu işinden ayrılıyor, istifa ediyor. Şimdi burada bu kocaman bir böyle açık bir kara delik bence. Memuriyette şöyle bir şey var. 2010'da yayınlanmış bir başbakanlık genelgesiyle memur olup özel çocuğu olan, işte bu tabii kanıtlanmış, raporlanmış olacak, annelere izin verilebiliyor. Bu ama şimdi devlette bu var ama kamu çalışanına. Özel sektörde durum nasıl? Yani siz çocuğunuzun raporunu almanıza rağmen size bu bakım için özel saatler ayrılıyor mu? Burası çok önemli. Burada haklarımızı araştırmak çok önemli. Farkındalık çok düşük. Bunu konuşmak çok düşük seviyede konuşuyoruz birbirimizle bu konuyu. Dediğim gibi onlar böyle gölge hayatlar sürüyorlar gibi. O yüzden bu konuda bilinci yükseltmek için ben bu bölümü yapıyorum zaten. Ben bu konunun uzmanı asla değilim. Yani bu bölümü yapma sebebim zaten bir farkındalık oluşturmak. Ben de bu konuyu konuşmuş olmak yapmak istiyorum ve daha fazla kendi içimizde konuşulabilir olsun istiyorum. Bu bir tabu değil. Otizm kelimesinden, otistik kelimesinden resmen korkuyoruz, bir bulaşıcı hastalık gibi davranıyoruz. Yani mesela az önce anlattığım arkadaşımın otistik olan çocuğu için, yani onu kaynaştırma öğrencisi olarak normal bir okula aldırabilmek için kadının verdiği çaba, inanın Oscar'a böyle aday yani, öyle bir performans sergiledi ki. Çünkü özel eğitimli çocukların içinde kaldığı zaman sadece, şimdi orada çok fazla stereotip hareket yapan çocuklar var. Mesela sürekli el çırpıyor, sürekli dönüyor mesela. Çocuk ağır otistik. Ama bu bahsettiğim çocuk eğitime daha açık. Yani sosyalliği biraz daha yüksek bir çocuk. Bu çocuğu alıp tamamen otistiklerin içinde bıraktığınız zaman çocuk gelişim kaydedemez. Kaynaştırma öğrencisi olması o çocuk için ve ailesi için çok daha faydalı. Ama okullar böyle öcü gözüyle bakıyorlar. Almıyorlar, kabul etmiyorlar. Burada müthiş bir çaba artık. Sizin araya sokacağınız insanlar, gösterdiğiniz efor, yeri geliyor rüşvetler. Yani böyle şeyler dönüyor. Tabii ki her çocuk da normal bir okulda kaynaştırma öğrencisi olacak diye bir şey yok. Belki de o da o çocuğa yaramayacaktır. Yani o çocuk da sadece özel eğitim alabilecek bir çocuktur. Bu çok geniş bir skala. Bu bir spektrum dediğim gibi. Bir de olabilir, 10 da olabilir yani yaşadığı rahatsızlık. Buradan çok o yüzden her çocuk özelinde konuşmak gerekiyor bu durumu. Böyle direkt teşhis koyup şudur budur denilemiyor. Bu arada bir söz vardı. Ben bunu anne olmadan çok çok yıllar önce duymuştum, okumuştum ve çok etkilenmiştim. Anlayamamıştım ama çocuğum olunca sanki biraz daha anladım ama özel çocuk annesiyseniz eğer bu tam sizi anlatan bir cümle diye düşünüyorum. Şöyle, annelerin en çok korktuğu şey çocuklarının ölmesiymiş. Engelli annelerinin ise çocuklarından önce ölmek. Yani gerçekten ağır bir cümle. Çünkü o annelerin en büyük kaygısı, ben ölürsem, biz ölürsek, eşim ve ben hayatta olmazsak bu çocuğa kim bakacak? Zaten bütün bu otizmli çocukların eğitimi bunun üzerine. Onun hayatı tutunabilmesini sağlayacak becerileri öğretmek, yaşam kalitelerini arttırmak ve sosyalliklerini, sosyalleşmelerini bir tık ileriye taşımak. Her şey bunun için, o çocuktan ne çıkacağını görmek için sevgi, ilgi, emek vermek zorundayız. Ve bu sadece anne babaların boynuna bir yük değil. Bu toplumsal bir bilinç. Eski toplumlarda çocuk doğduğu zaman o anne babanın olarak görülmezmiş. Toplumun bir çocuğu olarak görülürmüş. Ve zaten hani bir çocuğu bir köy büyütür sözü de buradan gelirmiş. O çocuk o köyün ve herkes o çocuğu büyütürmüş, yedirirmiş, içirirmiş, öğretirmiş, bakarmış. Şimdi öyle değil. Çocuk doğduğu hanenin içinde kalıyor. Hastaysa hasta, engelliyse engelli, ne yaparlarsa yapsınlar falan gibi bir durum. Biz bu hale ne zaman, ne ara geldik ben bilmiyorum. Tabii yolda bir şeyler olmuştur ama bizim günümüzde maalesef ben doğduğumdan bu yana içinde bulunduğum toplum böyle. Biz ama bireysel olarak hepimiz sorumluluklarımızı yerine getirebiliriz. Özel çocuğu olan bir anne arkadaşımız varsa ona duygusal destek verebiliriz. Onun kendini toplumdan soyutlamaması için ona bir kol kanat gerebiliriz diye düşünüyorum. Yani çünkü çok ihtiyaçları var desteğe her konuda. Ne doktorum, ne psikologum, ne de bir özel çocuk annesiyim. Bu konuyu konuşmak belki haddime değildi. Ama böyle bir kanalda, yani annelik mevzu bahis olan bir kanalda bundan konuşmamış olmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Yeri ve zamanıydı benim için. Çünkü bu konuda az önce de dediğim gibi öfke doluyum. Yakın çevremde de gördüğüm için bu meseleyi birazcık üstüne konuşmam gerektiğini düşündüm. Bu da benim elimden gelen şimdilik bu kadar. Umarım daha iyi noktalara geliriz bu konuda. Söyleyeceklerim bu kadar. Bölümü burada kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.